saçı, makyajı, duruşu ve özellikle de sesiyle müzik sahnesinin en kendine has isimlerinden bir tanesi. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Amy Winehouse 14 Eylül 1983'te Londra'da doğdu. Sonraları pek çok iddiayla gündeme gelecek babası bir taksi şoförü, annesi ise eczacıydı. 4 kişilik ailede bir de Amy'nin abisi Alex vardı. Amy'nin bu sık rastlanmayan sesinin ve müzik yeteneğinin ailesine dayandığını söylemek mümkün. Dayıları profesyonel olarak cazla ilgileniyordu. Babası bir röportajında geceleri Amy'yi uyuturken Frank Sinatra'nın Fly Me to the Moon'unu söylediğini anlatmıştı. Amy'nin ailesinden bahsederken önemli bir ismi atlamamak lazım. Babaannesi Cynthia. Amy'nin hayatının dönüm noktalarında babaannesinden destek aldığını görmek mümkün. Hatta kolundaki dövmede babaannesinin yüzü ve adı bulunuyor. 1992 yılında Amy, babaannesinin önerisiyle Earnshaw Sanat Okulu'na gitti, vokal ve dans eğitimi aldı. Okuldakiler hakkında, Amy hevesli ancak ortalama bir dansçı, iyi ve güçlü sesli bir şarkıcı, ayrıca etkileyici bir çocuk oyuncuydu diyor. Amy başını sık sık belaya sokan çekici, zeki ve meraklı bir çocuktu. 27'ler kulübünün bir diğer üyesi Kurt Cobain'de olduğu gibi annesiyle babasının ayrılması Amy Winehouse için de hayatının dönüm noktalarından biriydi. Küçük yaştan beri babasını örnek alırdı. Hatta dövmesinde de yazdığı gibi babasının kızıydı Amy Winehouse. Ancak babası Mitch, açık konuşmak gerekirse, hayal ettiği üne kavuşmak için kızını kullanmaktan çekinmeyen ve Amy'nin gerçek duygularını hiçbir zaman anlamayan bir adamdı. Albüm çıkarması, kızıyla ilgili bir kitap yazması ve kendisini kötü gösterdiği için ödüllü belgesel Amy'yi beğenmemesi bunu kanıtlar nitelikte. Amy ünlü olmadan önce Earnshaw Sanat Okulu'ndaki hiçbir gösterisine katılmayan Mitch, sonraları onun yanından hiç ayrılmadı. Eğer 27'ler kulübü üyeleri mutsuz oldukları için madde kullanıyorsa mutsuzlukları ne zaman başlamıştı? Kulübün çoğu üyesinin hayatına baktığımızda çok da iyi geçmeyen bir çocukluk görmek mümkün. Hiçbir zaman sevildiğini hissetmeyen ve kendini sevmeyen bu müzisyenler için birden dünya çapında tanınmak ve sevilmek alışılması pek de kolay olmayan bir duygu. Earnshaw'dan sonra Amy bir gün herkesten habersiz Sylvia Young tiyatro okuluna başvurdu. Hayatım boyunca gürültülü bir insan oldum, o kadar ki bana sıklıkla çenemi kapatmam söylendi. En çok meşhur olduğumu hayal ediyorum. Bu hayatım boyunca sahip olduğum bir hırs. 1997 yılında Amy bu sözlerle başvurduğu okula kabul aldı. Oyunculuk yeteneği sayesinde BBC'nin komedi dizisi The Fast Show'da ufak bir rol kaptı, ancak şarkıcılık onun için daha önemliydi. Tiyatro okulundan arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri hafta sonlarında Amy alkolle, sigarayla ve cinsellikle tanıştı. Uyuşturucu maddeleri kullanmaya başlaması ise 15 yaşına denk geliyor. National Jazz Orchestra'nın kurucusu Bill Ashton'la tanışması Amy'nin ilk kez profesyonel olarak sahneye çıkmasını sağladı. 2000 yılında bar konserlerinde şarkı söyledi. Ashton, Winehouse'dan 16 yaşında birinin bedeninde 35 yaşında bir şarkıcıydı diye bahsediyor. Brit School'a başvururken müzikal olarak etkilendiği isimler sorusuna Miles Davis, Ella Fitzgerald ve Frank Sinatra cevabını vermişti. O dönemlerde kendi çabalarıyla yaptığı kayıt ve gelen menajerlik teklifiyle Amy Winehouse müzik dünyasındaki ilk sağlam adımlarını atmaya başladı. İlk albümü Frank'in yapımı sırasında çevresindekiler Amy hakkında şöyle diyordu. Hep daha normal olmak istedi. Her şeyi gösterişsiz yapmak istiyordu. Tavuk suyu çorbası yapmak, çay demlemek, anne olmak. Onun için normal bir insan olmaya çalışmak büyük bir teşebbüstü. Birbirine uymayan iki şey vardı ve Amy bu çatışma üzerine şarkı yazıyordu. Amy'nin iki albümünden Frank'ten ve Back to Black'ten bahsedeceksek, prodüktör Salam Remy'nin adını mutlaka anmak lazım. Amy giderek yükselen müzik kariyerinde önce EMI ile müzik anlaşması, ardından Universal ile albüm anlaşması imzaladı. Bu dönemde eline yüklü miktarda para geçen Amy, Camden Town'daki ilk evini de almış oldu. Hatta Frank'in kapağında Amy'nin bu evinde çekilmiş fotoğraflar görülebilir. Arkadaşları onun hakkında başınızı kaldırıp bakıyorsunuz ve artık tanıyamadığınız bir kadın görüyorsunuz. Bu nasıl oldu demeden önce Amy ilk albümünün yayınlandığı 2003 yılında gayet sağlıklı görünüyordu. Frank albümüyle oldukça iyi eleştiriler almasına, hatta ödüller kazanmasına rağmen Amy, albümü hiç baştan sona dinlemediğini ve hiç sevmediğini söylüyor. Şarkı seçimlerinden memnun değildi. Bazı şarkıları albüm çıkmadan hemen önce ayrıldığı sevgilisi Chris'i anlattığı için sevmiyordu. O sıralar bir konserine gelen doktor kuzeni Amy hakkında yakınlarını uyardı. Onunla iletişim kurmak güç, sahnedeyken bile olaydan kopuk, psikolojik destek almasını öneririm. İlk albümünden hatta hayatındaki hiçbir şeyden memnun olmayan Amy o dönemlerde çareyi daha çok içmekte buldu. 2004 yazı Amy'nin içki yüzünden hastaneye kaldırılmaya başladığı döneme denk geliyor ki bu yıldan sonra da Amy pek çok kez hastanelik olacaktı. İlk albümü Frank beğenilmiş ama beklediği kadar ses getirememişti. Amy, evine yakın sürekli gittiği Good Mixer isimli barda Blake Fieldersville ile tanıştı. Ki Blake'den daha sonra pek çok kez hayatımın aşkı diye bahsedecekti. Blake'in birlikte olduğu kadınlara sadık kalmakta zorlanması Amy için bir meydan okumaydı ve sonunda başardı. Sahnede çok güçlü bir kadın olan Amy, boş vakitlerinde yalnızca Blake'in kadını olmaktan hoşlanıyordu. Küçük yaşlarda alkol ve uyuşturucu maddelerle tanışmış olan Amy için Blake'le ilişkisi uyuşturucu dünyasının her yönünü tatmak anlamına geliyordu. He left Black'teki küçük kadın gitmiş, Back to Black'e gelindiğinde Amy olgunlaşmıştı. 27'ler kulübünün bir diğer üyesi Janis Joplin kadar tutkulu, onun kadar depresyona meyilliydi. Amy'nin ikinci albümündeki Love is a Losing Game, Wake Up Alone ve You Know I'm No Good, Black'le olan ilişkisinden ilham alınarak yazıldı. O dönemlerde Amy'nin kalbinin üzerine yaptırdığı dövmede bir cep vardı ve üzerinde Black'in adı yazıyordu. Amy'yi bir yıldız yapacak olan albümün ilham kaynağı Black, Amy'nin takıntılı aşkı Black, onun sonunu hazırlayan isimlerden biriydi belki de. Amy'nin Yunanistan'da vereceği konserde şehre iner inmez içmeye başlaması ve konserin ilk yarısından sonra sızması gelecek kötü günlerin habercisi olarak gösteriliyordu. O dönemlerde rehabilitasyona gitmesini söyleyen menajeriyle ayrılmış ve ikinci albümünde ona büyük başarı getirecek Ray Cosworth'le çalışmaya başlamıştı. Ki o albümde prodüktör koltuğunda Mark Ronson ve Salam Remy oturuyordu. Hatta Rehab'in ortaya çıkışı da bu dönemlere denk geliyor. Amy bir gün kendisini rehabilitasyona yollamak isteyen yakınlarından şikayet ediyordu ve bunu o kadar vurgulu ve tekrarcı biçimde söylemişti ki Mark Ronson bundan bir şarkı çıkar diye düşünmüştü. Amy ve Blake'in ilişkisi her zaman çalkantılı oldu. Hatta Amy, Blake'den ayrıldığı dönemde yine müzik dünyasından tanıdığımız Alex Clare'le birlikte oldu. Ancak gizli gizli Blake'le görüşmeye devam ediyordu. Amy'nin imajı bu sıralarda kusursuzlaşıyordu ancak Frank zamanında Amy'ye 36-38 beden kıyafetler giydirdiğini söyleyen modacısı, Back to Black zamanlarında Amy'ye çocuk mağazasından kıyafet aldığını açıklamıştı. Göz makyajı ve bir kule gibi diktiği saçlarıyla artık gerçek bir ikondu. Ancak yeme bozuklukları tam bu dönemde ortaya çıkmıştı. Amy'ye özellikle konserlerde bu derece içmeye iten sebeplerden biri tüm şarkıların onda bir anısı olmasıydı. Sorun şu ki depresif şarkılar yazdım ve şimdi çıkıp onları söylemem gerekiyor diyordu. Yani yaşadıklarından ilham alarak yazdığı şarkıları söylemek Amy'nin her gece o anıları bir kez daha yaşaması anlamına geliyordu. Bu yüzden sahnede depresyona giriyordu, bu yüzden sahneye çıkmadan ve hatta şarkı aralarında bu kadar çok içiyordu. Amy, İngiltere'de yıldızı parlayan bir isimken, hatta Brit töreninden ödülle dönmüşken Amerika'da fazla tanınmıyordu. Back to Black'in Amerika pazarına girmesinden kısa süre sonra İngiliz kadın sanatçılar arasında bir rekor kırdı ve Billboard listesine 7 numaradan girmeyi başardı. Amy bu sıralarda Alex Clare'le ilişkisini bitirip Black'e geri dönmüş ve hatta onunla nişanlanmıştı. Kısa süre sonra ise ailesinin bile davetli olmadığı bir törenle Miami'de evlendiler. Şöyle bir uzaklaşıp bakacak olursak, özel hayatı çalkantılı, sinirleri pek de sağlam olmayan bu kadın, müzik kariyerinde emin adımlarla ilerliyordu, ancak medya onu eleştirmekten geri durmuyordu. O dönemki tüm televizyon şovlarında Amy'nin uyuşturucu madde kullanma alışkanlığıyla ilgili acımasız espriler yapılıyordu. Müzik dünyasına kattıkları ise hiç konuşulmuyordu. When I walk in your shoes,
I understand a man confused. That must have been, but I don't care. I feel the way your shoulders bend. Not really empathize.
Amy'nin kötüleşmesine neden olan olaylardan biri de Blake'in hapse girmesi oldu. Karıştığı bir bar kavgası sonucunda kasıtlı adam yaralama suçundan tutuklanan Blake, bir süre sonra adaleti yanıltma suçundan hapse girdi. Amy ise bu dönemde son dakikada konserlerini iptal etmeye başladı. Bir gün yine hastanelik olunca Blake ve Amy, Essex'teki bir rehabilitasyon merkezine yatmaya ikna edildi. Ancak orada da uzun süre kalmadılar. Aynı günlerde Londra'da bir otelin çıkışında kameralara üstleri başları yırtık, kesik ve çiziklerle dolu kan içinde çıkacaklardı. Amy'nin kameralar karşısındaki en kötü hali buydu ve o gece Blake'le kavga etmişlerdi.
Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched all the buzzers, hoping it wouldn't be there.
Mark Ronson'la beraber yaptıkları Valerie'nin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Blake ve Amy uyuşturucu madde kullanmaktan gözaltına alınınca Amy'nin Amerika vizesi iptal edildi. Bu da Grammy ödül törenine katılamayacağı anlamına geliyordu. Ancak bir çözüm bulundu ve Amy Londra'daki stüdyodan törene katıldı ve tam 5 dalda ödül aldı. Yakınları Amy bariz bir şekilde müziğini ve kariyerini pek desteklemeyen birine aşıktı. Bu işleri zorlaştırıyordu. Bazı konserlerin iptal edilmesinin sebebi de buydu diyor. Grammy kazanmasının ardından Amy birkaç kez kısa süreli rehabilitasyona yatacak, arkadaşlarıyla görüşecek, duvarları yumruklayacak, ellerini kesecek, sinir krizleri geçirecek ve her geçen gün bir öncekinden daha kötü görünecekti. Aslında kesin olan bir şey vardı. Amy acı çekiyordu. Bu kadar başarının ardından yeni şarkı yazma stresi, konserden konsere sürüklenmesi, aşk hayatının asla düzene oturmaması ve geri kalan her şey Amy'yi üzüyordu. Son Belgrad konserinden önce sahneye çıkmak istemediğini söylemesine rağmen kendinde olmadığı bir anda uçağa bindirilip Sırbistan'a getirildi. Amy artık daha fazla bu işi yapmak istemiyordu ancak bazı anlaşmalar vardı, sahneye çıkmalı, şarkı söylemeliydi. Amy sahneye çıktı, yere düştü, sahnede dolandı, şarkının bir kısmını söyledi, bazı yerlerini söylemek istemedi, kollarındaki dövmelere baktı ve sahneden indi. Yapmak istemiyordu ve hayranlarının yuhalamasına rağmen yapmadı. Belli ki kendinde değildi ancak İstanbul konserinden bir önceki konser, Belgrad konserinde Amy artık sona gelmişti. Onu bu yoldan döndürebilecek pek çok fırsat vardı fakat zamanında değerlendirilmemişti.
You give your love so sweetly tonight. The light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow?
Amy, hayatının son dönemlerinde gördüğü tedaviler sonucu uyuşturucu maddelerin etkisinden kurtulmuş ancak yerini alkolle doldurmuştu. Hayatının son aylarındaysa Rack Travis'le birlikteydi. Amy arkadaşlarına Rack bana bir hanımefendiymişim gibi davranıyor diyecekti. Yine yakınlarının anlattığına göre Amy'ye o dönemde iyi gelen olaylardan biri de Tony Bennett'la beraber Abbey Road stüdyolarında kaydettiği Body and Soul şarkısıydı. Amy şarkıyı Billie Holiday'in harap olmuş hayat hissiyatına andıran şekilde söylüyor ve 27 yaşında bir kadından çok daha olgun duyuluyordu. Frank'le beraber çalıştığı Gordon Williams bu kayıt sonrası gözyaşlarına boğuldum, ne kadar yorgun olduğunu duydum. Sanki her şey sesindeydi, sanki yardım istiyor gibiydi. İçimden kahretsin dedim. O eski sesten bu sese bu kadar kısa süre içinde nasıl geçtin sen?
Treasure.
Ve Amy'nin hayatını kaybettiği gece. Evde koruması Andrew Morris vardı ve Amy odasındaydı. O gece pek çok arkadaşını aradı, çoğuna ulaşamadı. Amy yalnızdı ve yalnız kalmayı sevmiyordu. Greg o gece Amy'nin yanına gelecek, hatta ona yemek getirecekti, ancak gelmedi. Amy ve koruması Andrew Hint yemeği söyledi. İlerleyen saatlerde Greg Amy'yi bir kez daha aradı, ulaşamadı ve bir mesaj bıraktı. İçimden bir şey bunun garip olduğunu söylüyordu. Uzunca bir mesaj bıraktım. Dinle, gelmeye hazırım, beni ara dedim. Amy'den bu mesaja cevap gelmedi. Gece boyunca YouTube'da kendi görüntülerini izledi. Hatta korumasına eskiden şarkı söyleyebiliyormuşum dedi. Andrew Morris 23 Temmuz Cumartesi sabahı Amy'yi kontrol etti ve uyuduğunu zannetti. Amy o gece kendi videolarını izlemiş, içki içmiş ve elinde şişesi uyuyakalmıştı. Trajik olan bir daha uyanmayacak olmasıydı. Amy'nin cenaze töreni 26 Temmuz Salı günü Londra'da gerçekleşti. Ailesi ve arkadaşları Amy'nin arkasından en sevdiği şarkıyı, Carole King, So Far Away'i hep birazdan söyledi. Aynı gün Amy'nin evinin yakınlarına park eden arabaların camları açıktı ve son ses Back to Black çalıyordu. Gece geç saatlere kadar hayranları Amy'nin evinin önünde onun şarkılarını dinledi ve Amy'nin yapacağı gibi yalnız bu kez onun anısına içki içti. 27'ler kulübünün üyesi, müzik dünyasında yeri asla dolmayacak güçlü sesli kadını Amy Winehouse'un 14 Eylül 1983'te başlayan macerası böylece 23 Temmuz 2011'de sona erdi.